Değerli dinleyenler, bugün Adalet ve Kalkınma Partisi Avustralya Temsilci Yardımcısı İbrahim Ufuk Kaynak'la görüşeceğiz. Merhaba İbrahim Bey.
Merhabalar efendim, teşekkür ediyorum.
Türkiye referandum sürecine girdi. Referandum süreci Türkiye'de devam ediyor. Propagandalar başladı, kampanyalar sürüyor. Avustralya'da oy kullanma tarihleri de kesinleşti. 31 Mart ile 9 Nisan arası Avustralya'daki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları oy kullanacaklar. Seçmen kütüğüne yazılmış tabii vatandaşlarımızdan söz ediyoruz. Hayırcıların Avustralya'ya bir çıkarma yaptığı görülüyor son haftalarda, son günlerde. Evet cephesinin de Avrupa'ya çıkarma yaptığını izliyoruz, görüyoruz. Ama henüz Avustralya'ya herhangi bir yetkili gelmedi. Evet cephesinden. Bunu neye bağlıyorsunuz?
Biz AK Parti olarak yeni görevlendirme, işte başkanımız Abdülkadir Aykan yeni görevlendirmeyi aldı ve hemen çok hızlı bir şekilde başladık. Bizim de zaten son birkaç gün oldu. Yani bu oldukça yeni bir yapılanma. Yani evet cephesi için ancak başlıyoruz biz de faaliyetlerimizi.
O zaman önümüzdeki günlerde işte Mart ayı içinde belki de Türkiye'den gelenler olacak diyorsunuz.
Evet, kesinlikle. Kesinlikle. Şu anda bizim davetiyelerini hazırlamış olduğumuz birkaç tane milletvekilimiz var. Hangisinin kabul edip etmeyeceğini bilmediğim için henüz bir şey söylemiyorum ama inşallah yakında nasıl olsa haberimiz olacak.
Haberimiz olduğunda biz de kendileriyle söyleşi yapmayı isteriz.
Evet.
Evet kampanyasında öne çıkan konular en çok nedir? En çok neler vurgulanıyor diye size sormak istiyorum.
Biliyorsunuz 2 sene evvel Cumhurbaşkanlığını halkın seçmesiyle beraber halkın seçtiği Cumhurbaşkanı, halkın seçtiği meclis ve başbakan ikilemi doğdu. Yani bu şu an herkesin aynı görüşte olmasıyla, aynı partinin temellerinden gelmesiyle pek fazla sırıtmasa da yarın öbür gün hakikaten Türkiye'yi çok zorlayacak. Aslında evetteki temel motivasyonlardan bir tanesi bu koalisyon dönemlerinin bitirilmesi isteğiydi. Bu halktan da yoğun bir içtenlikle gelen bir istek vardı. Aynı zamanda zaten akıl da bunu emrediyordu. Eğer evet çıkarsa referandumda, ki biz öyle umuyoruz inşallah, o zaman 5 yıllık bir süre için hükümet kurulacak. Ve o 5 yıllık süre için Türkiye kesintisiz bir kalkınma dönemi yaşayabilir. Bu aslında ülkemizin karına. Bir, ondan kurtulmak. İkincisi, çift başlılığın bitirilmesi. Yani bir dahaki karar mekanizmasında hem halkın seçtiği cumhurbaşkanı hem halkın seçtiği başbakan ve meclis. O kadar ilginç bir ikilem haline gelmişti ki ister istemez. Tabii ki bu son kanun 18 maddeyle de esasında bunun düzeltilmesi amacı vardı. Bir diğeri de tabii ki Cumhurbaşkanı'nın vatana ihanet dışında hiçbir şeyle yargılanması söz konusu değildi. Vatana ihanet konusu da kanunlarda herhangi bir madde olarak belirtilmiyordu. Hangi işlevi işlersen vatana ihanet etmiş olursun gibi. Yani tam anlamıyla bir belirsizlik vardı. Hemen hemen Cumhurbaşkanı'na hiç kimse bir şey yapamıyordu. Esasında gerçekten diktatörlüktü. Biz şimdi bu diktatörlüğü değiştiriyoruz. Esasında evetin temel anlamlarından bir tanesi yargılanabilecek, suç duyurusunda bulunulabilecek bir cumhurbaşkanlığı makamı. Yani bu esasında devletin kesintisiz kalkınmasını sağlamak için alınmış önlemler zinciri, öyle diyelim. Hakikaten ülkenin koalisyonlar dönemini, mesela bizim yaşımızdaki olanlar, ki ben 56 yaşındayım, bizim yaşımızdaki olanlar bunu çok iyi bilirler ki hakikaten koalisyonlar gerçekten çok büyük sıkıntı. Yani bir ülkenin kesintisiz kalkınmasını sağlayabilmesi, halkının en kısa sürede zenginleşebilmesi, milli gelirin şu anki bulunan 11 bin dolar seviyelerinden 25 bin en az dolar seviyelerine çıkartılabilmesi için en az Türkiye'nin %6,5-7'lik bir kalkınma göstermesi lazım.
Bunun için ben gerekli olan da güçlü bir hükümet ve koalisyonların bulunmadığı ve sık sık değişmeyen hükümet diyorsunuz. Evet. Ancak geçtiğimiz dönemde Adalet ve Kalkınma Partisi tek başına kesintisiz, koalisyonsuz, güçlü bir şekilde iktidarda. Bunun belki de daha da devam etmesi beklenebilir önümüzdeki seçimlerde. Böyle bir hükümet, böyle güçlü ve tek başına iktidardayken, bunun böyle bu şekilde sürmesi beklenirken neden bu değişikliğe ihtiyaç duyuldu? Başkanlık ya da cumhurbaşkanlığı sistemine dönmeyi neden istediniz?
Aslında şöyle görelim olayı. Gazi Mustafa Kemal'in Atatürk'ün dönemini, 1923 ve 1938 arasındaki cumhurbaşkanlığı yetkileriyle karşılaştırıldığımızda bugünkü yetkiler hemen hemen hiç, öyle söyleyeyim. Fakat O dönemdeki o 15 yıllık güçlü liderlik Türkiye'de ortalama yine o dönem için ki çok iyi bir kalkınma hızıydı. Yine %5 civarında bir kalkınma hızı yakaladı Türkiye. Bu kendi başına Türkiye'ye bir dinamizm getirmişti. Aslında buna benzer bir şey aynı şekilde yetkiler açısından yine İsmet İnönü döneminde söz konusu. Fakat biliyorsunuz İkinci Dünya Harbi dönemiyle ister istemez ekonomide de bir sıkıntı olmuştu. Fakat bütün bunlardan daha sonra bizim esas şu andaki kullanmış olduğumuz sistem 1961 ve 80 müdahalelerinin yani toplam olarak askeri yönetimlerin hazırlamış olduğu bir anayasaydı. Artık Türk halkı gerçekten kendine uygun bir sivil anayasa istiyor. Belki bu 18 madde şu an için ama aslında olması gereken belki Cumhuriyet Halk Partisi ile de çoğunluk konusunda anlaşılan o maddelerin o bayağı bir madde üzerine anlaşıldı. Onların en azından hepsinin birden geçirilmesi lazımdı. Bu Türkiye'nin önünün açılması için gerekliydi. Yoksa makamların hepsi bugün veya yarın için gelici geçici Tayyip Erdoğan olsun, diğer devlet büyükleri olsun hiç kimse olduğu yerde kalıcı değil. Nasıl olsa halkımız karar veriyor. Aslında ben burada olayın bir diğer açısından şöyle bakmak daha uygun gibi geliyor. Şimdi kararı eğer kendi insanımız veriyorsa ve sandığa giderek veriyorsa ve biz her seçimden önce bütün bildiklerimizi anlatıyorsak ve buna rağmen halkımız belirli bir şeye yönelim gösteriyorsa artık şunu kabul etmek zorundayız ki demokrasi dediğimiz şey de aynı zamanda halkın bu isteklerinin yerine getirilmesiydi. Aslında bizim evet cephesindeki temel istem de bu. Halka sorulmasındaki temel gaye de bu. O yüzden halkımız eğer evet derse bu yol devam edecektir. Hayır derse tabii ki halkımız doğrusunu bilmiş olacaktır. Hakikaten çünkü milletin kendini yönetmesidir bu. Bu zamana kadar aradığımız, istediğimiz zaten buydu. Ama bunun için de koalisyonlara kalmamak olayı gerçekten Türkiye için çok önemli. Halkının %50+1 desteğini almış bir lider gerçekten çok daha farklı. Bir Amerika Birleşik Devletleri'nde, bir Rusya'da başkanlık seçimi yapılıyor ve devlet hiç boşluğa düşmüyor. Aslında buradaki temel öğe olarak bunu görelim bence. İkincisi ekonomik olarak dediniz ki hangi kararlar alınıyor da alınamadı. Bakın ne oldu biliyor musunuz? 2-3 defa darbe girişiminde bulunuldu. Bunlardan bir tanesi askeri, diğerleri internet üzerinden kalmada, tehditlerle falan filan. Ama bizim bu son 170 yıldır özellikle çekmiş olduğumuz, bakın 170 yıldır Türk devleti borç alarak ve bu borçları ve faizlerini ödeyerek geldi. Bu 1923 ile 31 arasında bir kesintiye uğradı ama 31 yılında tekrar yatırım yapabilmek için yeniden borç almak zorunda kaldık. Türkiye 2013 yılına kadar ortalama diyebiliriz ki 171 yıl borç ödedi. Devletin bu sıkışıklıktan kurtarmak için evet. İlk defa Türkiye 2013 yılının Mayıs ayının 14'ünde borçlarını bitirdi. Bunun üzerine çok fazla spekülasyonlar yapılıyor. İşte yarın diyecekler ki bana yok 400 milyar dolar borç var. İşte özel sektörün borcuyla devletin garantör olduğu borçları veya IMF'nin şartlı borçlarını birbirine karıştırıyorlar. Yani o yüzden kesintisiz bir ülke kalkınması için aslında evet. Milletimizin hakikaten buna ihtiyacı var. Yani ekonomik olarak bazı şeyleri yapılabildi ki buna rağmen Sayın Cumhurbaşkanı geçenlerde söyledi ki Merkez Bankası'nın başkanı olarak dedi Mehmet Bey'i atayacaktık fakat bir türlü atayamadık. Cumhurbaşkanlığından kabul edilmedi. Cumhurbaşkanı'nın o kadar da veto etkisi vardı. Her şeyi veto etti hatırlarsınız 170 küsur tane veto kullandı Ahmet Necdet Sezer.
Bu arada evet oyları eğer referandumda daha fazla çıkar da anayasa değişikliği ve cumhurbaşkanlığı sistemi gerçekleşirse en çok eleştirilen konu Türkiye'de tek adam rejiminin hayata geçeceği ve tüm güçlerin bir kişinin elinde ya da cumhurbaşkanının elinde bulunacağı ve ülkede kuvvetler ayrılığı olgusunun kalmayacağı yönünde. Yani yargı, yürütme ve yasama bu üç gücün ayrı ellerde bulunması gerekirken cumhurbaşkanlığı sisteminde bu yeni sistem eğer kabul edilirse tek kişinin elinde. Bu bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır, yarın başka bir şahıstır, öbür gün daha başkasıdır. Ama bir kişinin elinde olması Türkiye için istenen, beklenen, arzu edilen şey değildir diye kampanya yürütüyor hayırcılar. En büyük ileri sürdükleri olaylardan biri bu hayırcıların. Siz buna nasıl cevap veriyorsunuz?
Şimdi tek adam, bakın, yasama ve yürütme dedik. Yasama bütünüyle meclisin yönetiminde. Yürütme gücü başkana veriliyor.
Çok yani önemli. Hükümet yerine başkan yürütmeyi alıyor diyorsun.
Evet, yürütmeyi yapıyor. Yasama görevinde meclisin eli eskisinden çok daha güçlü. Bütçe kanunu haricindeki bütün kanunların yasama görevi hazırlanması aradaki esasında ne oluyor biliyor musunuz? Şöyle bir dönem olacak, hepimiz biliriz bunu. Ben de mecliste bir ara danışmanlık yaptığım için biliyorum. İnsanlar seçimden sonra iş bulabilmekten, yani evladına iş bulmaktan tutun, en ufak bir problemini dahi mecliste çözme yoluna gidiyordu. Ve inanılmaz bir yoğunluk oluyordu. Herkes kendi partisinin milletvekilini görmek ve işini torpidili hallettirmek. Bakın biliyor musunuz, bu sistemle bu problem olduğu gibi ortadan kalkacak. Çünkü meclis asıl görevine geri dönecek. Yasama yapacak. Devletin kanunlarını hazırlayacak. Ülkenin gidişatını belirleyebilecek. Yani biz evet derken hakikaten bu ince elenmiş, sık dokunmuş, iyice üzerinde düşünülmüş faaliyetlerden sadece bir kısmı, sadece 18 tanesi. Yoksa hakikaten buradaki çift başlılık bitirilmesi, tek adamlığın getirilmesi anlamına gelmiyor. Sadece iradenin, devlet iradesinin bir kişinin elinde hangi konularda toplandığına, bunlardan bir tanesi diyorum ya, bakın, bütçedir. Diğer yasama alanlarının hepsinde meclis yetkilidir. Hatta meclis isterse seçime de gidebilir, meclisi de lağv edebilir. Bugünkü sistemde sadece Cumhurbaşkanı lağv edebilir. Emin olun şu anki sistemde Cumhurbaşkanı'nın yetkisi daha fazla. İstediği an lağv edebilir. Yeni getirilecek olan sistemde Cumhurbaşkanı meclisi lağv etmeye, kaldırmaya kalktığı takdirde kendisi de azledilmiş oluyor. Aslında bu tek adamlıktan ziyade her adamlık, hep adamlık, herkesin aynı kaderi bölüşmesi. Yani ülkesi için. Mesela sıkı yönetim kanunu kaldırılıyor. Bir daha sıkı yönetim olmayacak. Olağanüstü hal getirilecek. Yani eskiye oranla aslında daha fazla demokratikleşme için adımlar atılıyor. Ve bir diğeri, hani, Cumhurbaşkanı'nın partili olması. Hani bir günde insan bir partinin başında 20 senesini vermiş geliyor. Aa, ben tarafsız oldum diyor. İnandık mı Allah aşkına? Nasıl olsa inanmadık. Bunu hiç olmazsa diğer ülkelerde olduğu gibi aynı biçime koyabilmek. Bunda bir beis de yok zaten. Bir diğeri, dediğim gibi, yani güveni yine millet veriyor. Hakikaten milletin iradesi. 5 yıllığına seçecek. Eğer beğenmediği takdirde 5 sene sonra onu görevinden bütün kabinesiyle beraber alacak. Aslında var ya, başkanın işi bu şekilde, yani Cumhurbaşkanı yeni sistemde çok daha sıkıntılı. Mecburen çok çok çok iyi olmak zorunda. İster istemez. Bir diğeri de bakan, yani meclisin içerisinde herhangi birilerini bakan yapıldığı takdirde bunların milletvekilliği düşüyor. Bu da olayın aslında bir diğer tarafı. Ama bana göre en önemlilerinden bir tanesi, ben Fransa'nın De Gaulle dönemini iyi hatırlıyorum. O dönemdeki De Gaulle'e verilen yetkilerle bugünkü Fransız Anayasası ve yarı başkanlık sistemi oluşturuldu. Ama onun sayesinde Fransa 12 yılda dünyada bir söz sahibi kocaman bir ülke haline geldi. Emin olun ben aynı şeyleri Türkiye için olacak diye umuyorum. 2023 yılında ulaştığımızda dünyanın ilk 7 veya 8 ülkesi içerisinde olmayı tahmin ediyorum. Bir diğeri esasında 18 yaşıydı, bu çok önemli. Bu 18 yaş inanılmaz güzel bir olay. Gençlere bu derece güvenilmesi muhteşem güzel bir olay. Gençlerin 18 yaşından itibaren o tecrübeyi alarak yaklaşık 25-30 yaşına geldiğinde önünde durulamaz diplomatlar haline gelmesi hakikaten çok güzel şeyler. Yoksa ihtiyarların yapacağı iş olmasın artık bu, şu milletvekilliği, bakanlık, başbakanlık. Hakikaten gençlere yolun açılması da son derece güzel bir şey oluyor. Yani dediğim gibi bunların hepsi birlikte, ben inşallah Türkiye'nin zaten çok yüksek bir oranla evet diyeceğini tahmin ediyorum. Aslında öğretildikçe, öğrendikçe eminim hiçbir soru işareti de kalmayacaktır.
Sayın İbrahim Ufuk Kaynak, çok teşekkür ediyoruz bu söyleşi
için. Ben de çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun efendim. Sayın dinleyicilerimize de iyi günler.